Ayrım 32, Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 375. Uluslararası Biraderler, Mafyatik Sermayenin Doğu Çıkartması. Ancak Rusya'da ortaya çıkan yeni mafyatik kapitalistlerin iktidarını sağlama alabilmesi ve daha da gelişebilmesi için başka desteklere de ihtiyacı vardı. Bu destek uluslararası düzeydeydi ve onlar da bu fırsatı bekliyorlardı. Rusya yeniden ve adeta vahşi kapitalizm koşullarına geri dönerken, uluslararası mafya ve onun kirli sermayesi de uzun süredir bu fırsatı bekliyordu. Sovyetler resmen ortadan kalkmadan önce daha 1990'da İtalyan mali polisinden bir memurun dinlemesine tesadüfen ilginç bir telefon görüşmesi takılacaktı. Konuşmanın içeriği ismini ilk defa duydukları bir bankadan yapılan mali işlemler üzerineydi. Olayın izini 3 yıl boyunca süren polis sonunda 1993'te, artık Sovyetler Birliği yoktu, bir dizi tutuklama ve el koyma gerçekleştirdi. Ortaya çıkan şuydu: Palermo'lu ve Corleone'li mafya grupları Mason localarıyla da işbirliği içinde St. Petersburg'da bir banka satın alma çabası içindeydiler. Dipnot: İlginçtir, Rusya'da mafyatik sermayenin çıkartma yapması ile Masonların ortaya çıkışı aynı dönemdedir. Devrimden beri uzun yıllardır yasak olan Mason locaları yeniden açılmaya başlanacaktı. En önemli üyeleri ise Yeltsin'in yakın çevresi olacaktı. Ayrıca stratejik öneme haiz finans kurumları ve sigorta şirketleri ile bazı çok önemli mülklerin alınması için 3,5 milyar marklık duruştu. Aynı zamanlarda FBI, Dipnot Federal Araştırma Bürosu ve DEA'nın, Dipnot Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı, narkotik polis, dinleme ağına ise uyuşturucu kartellerinin uluslararası bir haberleşme uydusu satın alma girişimi içinde oldukları takılacaktı. Ancak asıl ilginç olan uydunun dinleme faaliyetine karşı %100 garantili oluşu ve çanaklarının Doğu Avrupa ve eski Sovyet toprakları üzerine çevrili oluşuydu. Batılı mafya grupları doğuya çıkartma yapma hazırlığındaydılar. Doğulu meslektaşlarıyla çoktan bağlantılar kurulmuştu. Yıkılmış Sovyetlerin darmadağınık olmuş kurumları ve hızla kriminalize olan ortam onlara yeni fırsatlar sunuyordu. Batı'da ellerinde olan paralar buralara aktarılacak ve o yağmalı özelleştirme yıllarında çok ucuz satın almalar yoluyla paraları aklanacaktı. Dipnot, birçok yönetici ve halktan kişiler ülkeye döviz gireceği için seviniyorlardı. Aslında bütün gelişmeler Rusya'nın spekülatör yatırımcı ve uluslararası mafyatik sermaye ikilisi tarafından nasıl yağmalandığını gösteriyordu. Rusya ilikleri ne kadar soyuluyor ve onların ağlarına takılmış balık gibi çırpınıyordu. Bu ağın adı özelleştirmeydi. Ancak özelleştirme içinde para transferleri gerekiyordu. Yasa dışı işlemler gırla gidiyordu. Örneğin kriminal sermaye girişli 117 milyon dolar 14 milyar ruble ile takas edilmişti. Üstelik alıcı da satıcı da belli değildi. Bu yasa dışı para takasları o kadar yaygındı ki kaçının resmi kayıtlara geçtiği belli değildi. 1992 rakamlarına göre Rus mafyası ulusal ekonominin bir iddiaya göre %35'ini, bir iddiaya göre %50'sini tutmaktaydı. Hangisi doğru olursa olsun bu çok büyük bir rakamdı. Eski Komünist Parti mensupları spekülasyonlarda başrolü oynuyorlardı. Rublenin takasına bu kadar ihtiyaç duyulmasının asıl sebebi yabancı sermaye gruplarının özelleştirme ihalelerine girebilmek için çok büyük miktarda rubleye ihtiyaç duymalarıydı. Yabancı paralar ise merkezi Zürih'te bulunan küçük bir finans şirketinden geliyordu. Ayrıca Sovyet ordu depolarından çalınan silahlar ve hatta nükleer madde kaçakçılığı da ayrıca ilgilerini çekiyordu. Komünist enternasyonel, mafyatik enternasyonele dönüşüyordu. Çöküşün yıkıntıları arasında eski KGB'ciler, yeni mafyalar. Ortam öylesine hazır ve Rus ortaklar öylesine işbirliğine gönüllüydüler ki her şeyin onlara altın tepsi içinde sunulmasını bekliyorlardı. Durum o kadar ilginçti ki bir dönem Batı'yı baş düşman ilan etmiş eski KGB mensupları da bu altüst oluştan paylarına düşeni kapma yarışına girmişlerdi. Mafyatik ilişkiler her yanı kaplamış ve dört bir yandan akıyordu. Moskova Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Masası Şefi Alexander Gurov ortaya çıkan tabloyu şöyle özetliyordu. Birdenbire niteliksel bir sıçrama meydana geldi. Uzun yıllardır bizde de bilinen yeraltı grupları bir anda yurt dışı bağlantılarına yoğun olarak ilgi göstermeye başladı. Başlarda eskiden beri kullanılan Berlin kanallarına ve İsrailli gangster gruplarına başvurulmuştu. Bu bağlantılar yoğun biçimde kullanıldı. Ardından Varşova ve Prag, daha sonra da Afganistan ve Irak bağlantılarına başvuruldu. Bu bağlantıların çoğunu araştıramadık. Çünkü söz konusu suçların önemli bir bölümü KGB'nin ilgi alanına giriyordu. O dönemde gizli servis mensuplarının bu grupları ciddi biçimde desteklediği kuşkusuna kapıldık. Daha sonra bu kuşkumuzda yanılmamış olduğumuzu gördük. Dipnot, Warner Reid, Yeni Mafya Karteli, Uluslararası Mafya Sermayesi, sayfa 18. Birçok batılı kriminal uzman ve yazarda bütün ilişkilerin merkezinde eski KGB şebekesinin bulunduğunu ve onların örgütlü suçun gerçek efendisi olduğunu ileri sürmüşlerdir. Dipnot, bu durum sadece Rusya için değil, eski sosyalist ülkelerin çoğu için geçerlidir. Örneğin Romanya'da eski Securitate mensupları yeni Roman mafyasının ileri gelenleri olmuşlardır. Rusya'da mafya klanlarına tugaylar deniliyordu ve bu tugayların çoğunun başında eski KGB mensupları bulunuyordu. Ancak SSCB'nin eski güvenlik örgütü mensupları sadece KGB ile sınırlı değildi. Ordu saflarından da mafyaya özellikle dönüşümden sonra katılan çok olmuştu. Dipnot, bunların en ünlüsü lüks arabalara düşkünlüğü sebebiyle Mercedes Paşa diye ünlenen Yeltsin'in kankası, Çeçen katliamının askeri uygulayıcısı, katil general Pavel Sergeyevich Graçev'dir. Bu öylesine bir adamdır ki kendi askerlerinin ilaç ve yiyeceklerini bile zimmetine geçirip kara borsada satabilmiştir. Bunlar daha ziyade askeri yetenek ve eğitim gerektiren alanlarda istihdam edildiler. Eski Kızıl Ordu bugün mafya katillerinin beşiğine dönüşmüştür. Eski Sovyet askeri mekanizmasının yıkıntıları arasından çıkan tehlike, Sovyetler Birliği'nin tüm subaylarının bir araya gelmesinden daha korkunçtur. Bozguna uğramış bir ordunun işsiz kalmış ancak uzmanlaşmış, her şeye hazır gözü kara katilleri. Bu silahşörler ileri profesyonel niteliklere sahip oldukları kadar mafyanın işine yarayacak yönde eğitilmiş, ateşli silahlarla, zehirle, çıplak elle adam öldürmede uzmanlaşmışlardır. Deep Dot, Ziegler Jan, Suçun Derebeyleri, Demokrasiye Karşı Yeni Mafyalar, sayfa 136-137. SSCB'de yasal suçlular her zaman gizli serviste iç içe olmuşlardı. Ancak artık başlı başına bir kriminal yapıya dönüşmüşlerdi. Artık eskisi gibi siyasi korumadan dolayı değil, ulaştıkları güç ve kontrol ettikleri sermayeden dolayı onlara dokunulamıyordu. İyice küstahlaşan mafyatik sermaye grupları önlerindeki son yasal engellerin açıkça kaldırılmasını talep ediyorlar veya kendi istedikleri biçimde kuralların konulmasını talep ediyorlardı. Asıl amaçları devleti tümüyle kontrolleri altına almaktı. Bunun için de iki yolu kullanıyorlardı. Ellerindeki sermaye ile bankaları satın almak. Dipnot, o dönemde serbestçe satın alınabilen Rus bankalarının üçte biri mafyatik sermayenin kontrolüne girmişti ve uyuşturucu trafiğini denetlemek. Bu yüzden mafya artık sadece ticari ilişkileri değil, artan oranda siyasi gelişmeleri de belirlemek istiyordu. Mihail Gorbaçov, Yeni Sınıfın Piyonu. Bazen büyük suçlar süslü lafların, sihirli kelimelerin ardına gizlenerek işlenir. Eğer bu laf doğruysa Gorbaçov'un ortaya attığı perestroika yani yeniden yapılanma ve glasnost yani açıklık, saydamlık tam da böyle bir şeydi. Kimileri buna zehri elma şekerine bulamak da diyor ve gene çoğu kişiye göre Gorbaçov SSCB'deki bürokratik ve antidemokratik yapının hantallaşmayı görmüş ve bunu aşmak için bir reform süreci başlatmış ancak tamamlayamamış bir liderdir. Acaba söz konusu imaj ne kadar doğruydu? Bu fazla sorgulanmadı ve hatta genel kabul bile gördü. Özellikle Batı medyasının göklere çıkardığı Gorbaçov'un arkasında hangi güçler vardı ve Gorbaçov kimlerin taleplerini dillendirdi diye soran olmuyor. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir lider başında bulunduğu devleti çökertmesine rağmen başarılı kabul edilmedi. Tarih hep devlet kuranları yazdı, yıkanları değil. Yıkılmasına yol açanlar hep lanetle anıldı. Nedense Gorbaçov bugün bile bunun bir istisnası kabul ediliyor. Ancak böyle düşünmeyenler de var ve onların görüşleri pek dikkate alınmıyor. Gorba veya Gorbaçov niçin iktidara geldi kitabının yazarı Liev Timofeyev de bu aykırı düşünenlerden biri. Timofeyev açıkça Gorbaçov'u şu ana dek bahsettiğimiz yeni kriminal sınıfın bir temsilcisi ve onun siyasi taleplerini hayata geçiren biri olarak görüyordu. Dahası Timofeyev Gorbaçov'u iktidara ele geçirmiş olan gölge ekonomisinin resmi piyonundan başka bir şey değil diyerek tanımlıyordu. Gorbaçov sadece gayri resmi olanı resmileştirmenin zeminini hazırlamıştı, o kadar. Sanıldığının aksine Sovyetler'de sınıf savaşı bitmemiş ve bu savaş halkla ya da işçilerle bir grup arasında değil, yönetici kliklerin kendi arasında verilmişti. Pazar ekonomisi şekil değiştirmiş, mevcut iktidar ilişkileri içinde konumlanan yeni mafyatik sınıf yeteri kadar sermaye birikimi sağlayıp güçlendiğinde iktidara el koymuştu. Gorbaçov da bu transformasyonun zeminini hazırlamıştı. Sovyetler Birliği'nde rejime darbe ne ordu eliyle gelmiş ne de kitlelerin karşı devrimci bir ayaklanması neticesinde. İktidar nispeten sessizce el değiştirmişti. Timofeyev Gorbaçov'un arkasında KGB'nin ilerici hizbinin olduğu, bu hizbin ülkenin ne kadar geri kalmakta olduğunu görerek, bu konudaki raporları inceleyerek planlı ekonominin çağ dışı kaldığını gördüğü ve bir rota ve kabuk değiştirme kararı aldığı yönündeki komplocu yorumları şiddetle reddetmektedir. Ona göre bu dönüşüm ne gizli servislerin işi ne de yapılabilmiş gerçekçi analizlerin sonucudur. Tam tersine herkes şapa oturmuştur. Alttan alta gelen sınıfsal değişimin ve mafyalaşmanın zaruri bir sonucudur. Liev Timofeyev daha da sert iddialarda bulunmakta ve hatta Gorbaçov'un bu dönüşüm için seçildiğini ileri sürmektedir. Ona göre Gorbaçov Stavropol bölgesinin eski parti lideri olduğundan ki bu bölge yolsuzluğun ve rüşvetin en yaygın olduğu yerlerden biridir, birilerinin Gorba'ya politikalarını dikte ettirmek için şantaj dahi yapmış olabilecekleri kanaatindeydi. Bu güçler ise gölge ekonomisinin efendileriydi. Ancak Timofeyev gölge ekonomi kavramına bile karşı çıkıyor ve onun her dönemde baskın ekonomi olduğunu öne sürüyordu. Serbest piyasaya son vermek iddiasında olan merkezi planlama ekonomisi aslında kendi kaynaklarının gaspına göz yumarak kara borsayı yani yasa dışı piyasayı beslemiş ve sonuçta bir tür devlet kapitalizmi ortaya çıkmıştı. Peki çevremize bir kez daha dikkatlice bakalım. Eskiden piyasa olmadan mı yaşıyorduk? Elbette hayır. Geçtiğimiz 20-30 yıl içinde kara borsa ile olan ilişkiler göz önüne alınmadan hiçbir mal üretilmemiş, hizmet verilmemiştir. Asıl olarak her şeyi gölge ekonomisinden temin ediyorsak güneş ekonomisi neredeydi? Sovyet ekonomisinin baştan sona tümü kara borsa ilişkilerine dayanmaktaydı. Bu ilişkiler aslında ölü olan bir organizmanın halen çalışan kan dolaşımını oluşturuyordu. Kara borsa bu organizmanın kanıydı, gölgesi değil. Dipnot, Warner Reid, Yeni Mafya Karteli, Uluslararası Mafya Sermayesi, sayfa 136. Daha sonra intihar ederek öldüğü söylenen Gürcistan Devlet Başkanı Gamza Kurdia ise daha da ileri gidecek ve Gorbaçov'u Batyushka yani mafya babası ilan edecekti. Bu anlamda Sovyetlerin çözülüş tarihi aslında gizli piyasanın açığa çıkmasının ve diğerini tasfiye etmesinin tarihi olmuştu. Zaten 30 yıldır var olan yasa dışı piyasa yasallaşmıştı. Gorbaçov döneminde yapılan insan yüzlü ekonomi çağrıları aslında insanın en vahşi ve kriminal yüzünün ortaya çıkmasından başka bir işe yaramamıştı. Halk yanıltılmış, kandırılmış ve süslü sloganlar, vaatlerle bir anda kendini bir jungle ekonomisinin içinde bulmuştu. Gorbaçov'un başlattığı değişimin siyasal, sosyal ve ekonomik sonuçlarını Jean Ziegler çok güzel özetlemiştir. Mihail Gorbaçov Mart 1985'te Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri seçilir. Göreve gelir gelmez Glasnost ve Perestroika ilan eder. Şeffaflık, açıklık ve sınırlı demokratikleşme sözü verir. Başta Ruslar olmak üzere tüm Sovyet kamuoyu ümitlenir. Ülke batıya açılacak, uygar toplumlar arasındaki yerini alacak, insanlar da istedikleri kadar yiyecek, dünya nimetlerinden yararlanacak, kısacası yaşayacaktır. Toplum rüyasından çabuk uyanır. Beklenen özgürlükçü dayanışmacı batının yerine kan içici batı gelmiştir. Sovyetler Birliği Ağustos 1991'de dağılır ve mafya benzeri çetelerin sayısında patlama görülür. Artık her yerde çete vardır. Denetimli ekonomiden pazar ekonomisine geçiş sürecini kontrol altında tutarak inanılmaz kârlar sağlarlar. Kapitalizmin en vahşisi Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan cumhuriyetlerin ve Rusya'nın başına çöreklenir. Sokaktaki vatandaş kendini saldırıya uğramış gibi hisseder. Korkmuş, yönünü ve güvenini kaybetmiştir. Hepsinden kötüsü eskinin kurumlarının yıkılması sonucu oluşan iktisadi ve toplumsal sefalet en başta sokaktaki vatandaşı vurmaktadır. Dipnot Jean Ziegler, Suçun Derebeyleri, Demokrasiye Karşı Yeni Mafyalar, sayfa 78. Boris Yeltsin, Oligarkların Gözbebeği. Gorbaçov'a Sovyetlerin ipini çekmese bile sehpayı kuran adam rolünü oynamak kalmıştı. Peki ipi kim çekmiş ya da cellat kim olmuştu? Son noktayı koymak ise Boris Yeltsin'in kısmetine düşmüştü. İşin ilginci, Boris Yeltsin de eski bir Komünist Parti Merkez Komitesi ve Politbüro üyesiydi. Gorbaçov'la birçok noktada çelişiyormuş gibi durmasına rağmen aslında Gorbaçov'un yarım bıraktığını o tamamlayacaktı. Çoğu kişi aslında bu ayakta bile duramayacak kadar zil zurna sarhoş, şaklaban karakterli, kamuya açık toplantılarda kadınların kalçalarını çimdikleyen, Bill Clinton'la görüştüğü esnada bile garip el hareketleri yapan bu adamın devlet başkanı olabilmesine şaşırmıştı. Fakat küresel mafyatik sermayenin desteğini arkasına alan Yeltsin, demokrasi şampiyonu gibi halka sunuldu. 19 Ağustos 1991'de Gorbaçov'a karşı darbeyi önleme bahanesiyle konumunu daha da güçlendirdi. Ardından ülkeyi tam bir tiran gibi yönetmeye başlayan Yeltsin, mafyatik sermayenin önünü açan bir dizi anayasaya aykırı kararnameyi imzaladı. Kaderin garip bir cilvesi olarak Komünist Parti'yi resmen yasaklayan da Yeltsin oldu. Gorbaçov 21 Aralık 1991'de görevden çekilince artık tüm ipleri eline almıştı bile. 1993 yılında sözüm ona reformlarına karşı çıkan seçilmiş parlamentoyu tanklar kullanarak dağıtmasına, dipnot parlamentoda komünistler azınlıktaydı, bombalatmasına ve yüzlerce ölüye rağmen Yeltsin demokrasi kahramanı olarak anıldı ve sürekli Batı tarafından desteklendi. Dipnot Boris Yeltsin aynı zamanda Çeçenistan katliamının sorumlusudur. Ülkeyi özelleştirme adı altında oligarklar denen gruba adeta peşkeş çeken Yeltsin, Komünist Parti içindeki kriminal sınıfın bir temsilcisi olarak siyasi misyonunu yerine getirmişti. Dipnot oligarklar, Sovyetlerin dağılmasından sonra ortaya çıkan mafyatik karakterli, çoğu Rus Yahudisi spekülatör sınıf. Kökleri geçmişin kriminal bürokrasisi içindeydi ve gölge ekonomi içinde büyümüşlerdi. Batı medyası ve yöneticileri, oligarkları Rusya'da pazar ekonomisinin ve demokrasinin cesur öncüleri olarak sunmuştu. Yeltsin rejimini canla başla desteklemişlerdi. SSCB bürokrasisi içinden gelen bu kriminal sermaye sahipleri, Yeltsin'le birlikte siyasi temsilcilerini bulmuşlardı. Dipnot, Yeltsin ailesinin finansörü olarak bilinen Roman Abramovich bu oligarklardan biriydi. Abramovich 1999'da Rus parlamentosu Duma'ya girdi ve 2000'de Çukotka valisi seçildi. Bu bölgedeki yatırımları vergiden muaf tutulan Abramovich, iddialara göre Yeltsin döneminde özelleştirilecek şirketleri ihalesiz satın aldı. Bugün daha ziyade ünlü İngiliz futbol takımı Chelsea'yi satın almasıyla hatırlanmaktadır. Oligark dedikleri aslında baştan beri bahsetmeye çalıştığımız sınıfın ta kendisiydi. Dipnot, oligarklar Rusya'nın en önemli petrol ve doğalgaz şirketlerini, maden işletmelerini, bankacılık sistemini ve neredeyse medyanın tamamını ele geçirmişlerdi. Yeltsin dönemi sona erip Putin iktidarı başlarken oligarklar gayri safi milli hasılanın %40'ını, ihracatın ise %90'ını ellerinde bulundurmaktaydılar. Ancak Vladimir Putin'in iktidara gelmesiyle birlikte oligarklar yönetim ve ekonomi alanında tasfiye edilmişlerdir. Dipnot: Putin'in 2000 yılında iktidara gelmesiyle birlikte oligarklar hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kalacaktı. Oligarkları açıkça hırsız ve haksız kazanç sahipleri olarak niteleyen Putin, onlara karşı savaş açmıştır. Bu mücadelede ilk olarak medya devi olarak ünlenen Vladimir Gusinski hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. İsrail vatandaşı da olan Gusinski artık Rusya'ya giremiyor. Onun ardından yine bir Yahudi olan ve Rus mafyasının başı olarak tanınıp otomobil piyasasına hakim olan Boris Berezovski kaçmak zorunda kaldı. Rusya'nın en büyük petrol şirketi Yukos'un sahibi olan Mikhail Hodorovski ise Kasım 2003'te vergi kaçırmak, evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlamaları ile hapse atıldı. Putin toplamda 22 oligark hakkında tutuklama kararı çıkarttı. 32. ayrımın sonu. Sayfa 384.